Radyo Kocatepe.
Sağlığın Sesi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlığın Sesi programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih Demircioğlu. Konumuz 100. yılında Cumhuriyeti anlamak. Hocam öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Fatih Demircioğlu. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Ortak Dersler Bölümünde tarih derslerini vermekteyim.
Teşekkür ederiz. Cumhuriyetin ilanına giden süreçte neler yaşandı?
Cumhuriyetin ilanına giden süreç çok çetrefilli ve zor bir süreç olarak adlandırılabilir. Çünkü Fransız devriminden sonra Osmanlı topraklarında giderek artan milliyetçi hareketler Osmanlı Devleti'ni 100 yıl içerisinde parçalayacaktı. Özellikle Napolyon Savaşları döneminde İtalya'nın işgal edilmesi, Adriyatik kıyılarına çıkılması, Akdeniz'e Fransız donanmasının gelmesi, Mısır'ın işgal edilmesi, öte yandan Fransa'nın Rusya'ya sefer düzenlediği dönemlerde Osmanlı toprakları da dolaylı olarak Fransız devriminin fikirlerinden etkilenmişti. Ve ilk isyan Sırplar arasında çıkmakla beraber 1821 yılında Yunanistan'da çıkan büyük isyan 1829'da Yunanistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanacaktı. Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti'nin kontrolünde olan azınlıkların bir bir bağımsızlıklarını elde ettiklerini göreceğiz. İlerleyen süreçte Osmanlı Devleti parçalanmanın önüne geçebilmek için bir dizi reformu artık 3. Selim ve onların selefleri döneminde olduğu gibi parça parça değil artık devlet eliyle topyekün kişilere bağlı olmadan devlet politikası halinde hayata geçirdiğini göreceğiz. 2. Mahmut Yunanistan'ın bağımsızlığı sonrasında kendi valisinin Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Mısır üzerinden harekete geçerek Anadolu'ya kadar geldiği dönemde artık bir şekilde kendi valisine dahi sözünü geçiremediğini görecek ve bu ilerleyen süreçte Tanzimat reformlarına giden süreci başlatacaktı. Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı'nı 1839'da ilan ettikten sonra artık geri dönüşülmez bir şekilde batılılaşma yolunda adım atacaktı. Ve 2. Mahmut'un ardılları olan Abdülmecit ve Sultan Aziz dönemlerinde bu kesintisiz bir şekilde devam edecek. Sultan Abdülhamit döneminde ise 93 Harbi'nin verdiği yıkıntı dolayısıyla devlet bu reformları biraz daha tölere edebilecek şekilde baskılayacaktı. Ancak 2. Abdülhamit döneminde açılan eğitim kurumları vasıtasıyla bu eğitim kurumlarında yetişen yeni nesil 1889 yılında yani Fransız devriminin 100. yılında İttihat ve Terakki adını verdiğimiz bir oluşumun ilk filizlerini atacaktı. Daha sonrasında Ahmet Rıza'nın da bu oluşumun içine katılması, 1902'deki büyük kongreleri ve daha sonra 1908'de Meşrutiyet'in 23 Temmuz'da tekrar ilan edilmesiyle beraber Osmanlı Devleti tekrar meşruti yönetime geçecekti. Ancak meşruti yönetime geçilmesinden umulan şey devletin çöküşünün durdurulması ve bir şekilde dağılmanın önüne geçilmesiydi. Bu durum istenildiği şekilde olmayacak ancak 2. Meşrutiyet Tarık Zafer Tunayan'ın da dediği gibi Cumhuriyet'in siyasi laboratuvarı olacaktı. 2. Meşrutiyet döneminde parlamenter sistemdeki gelişmeler yani meclisin sürekli çalışır halde olması, iddiatçıların genel itibariyle okumuş kadrolardan gelmesi ancak buna rağmen parlamentodaki yaşanan aksaklıklar ilk önce Trablusgarp Savaşı'nda daha sonrasında Yemen'deki isyanlarda, Arnavutluk'taki isyanlarda imparatorluğun artık sonunun geldiğini işaret ediyordu. Bütün bunların üzerine Balkan Savaşları'nın yaşanması sonrasında Osmanlı Devleti bütün Balkanların Trakya haricindeki bütün bölümünü kaybedecek ve 1913 sonrasında Edirne'nin kuzeyindeki ve batısındaki hiçbir bölge Osmanlı kontrolünde kalmayacaktı. Osmanlı Devleti bu dönemde kaybettiği toprakları geri alabilme umuduyla 1. Dünya Savaşı'na girecekti. Ancak şunu da söylemekte fayda var. İşte Cumhuriyet'in ilanına giden süreçte ilk cumhuriyet bu dönemde Balkanlar'da Batı Trakya hükümeti şeklinde bir cumhuriyet. 52 günlük kısa bir ömrü olan bir cumhuriyet kurulacaktı. Yani bu Türklerin kaybettikleri topraklarda artık rejimin nasıl bir şekilde işleyeceğini de bize ilk gösteren kıvılcımdı. Daha sonrasında 1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesinden sonra Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla beraber 2. Cumhuriyet Kars'ta ortaya çıkacaktı. Yani cumhuriyet fikirleri bu coğrafyaya yabancı değil ve bu fikirler bir şekilde işlenir vaziyette duruyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması sonrasında zaten gençliğinden beri aklında olan bu fikirleri hayata geçirebilmesi için uygun ortam ve zemin doğmuştu. Havza Genelgesi, Amasya görüşmeleri, daha sonra Amasya Genelgesi, ondan sonra Erzurum ve Sivas Kongreleri sonrasında heyeti temsiliyenin büyük büyük bir başarıyla Ankara'ya gelmesi, bu Ankara'da İstanbul'un işgali sonrasında İstanbul'da dağıtılan meclisin Ankara'da toplanması bir şekilde yeni rejime giden süreci başlatacaktı. Burada söylemekte fayda var. Cumhuriyetle beraber artık bir rejim değişmiştir. Devletin devamlılığı esastır. Yani aslında İstanbul'da toplanamayan meclisi mebusan Ankara'da yeni bir isimle tıpkı Fransız devriminde olduğu gibi meclis hükümeti şeklinde millet meclisi şeklinde toplanmıştı. Bu şekilde toplanan bir meclis ilerleyen dönemde kendi anayasasını da teşkilat-ı esasiye anayasasını da yapacak ve kanun-ı esasinin belirli hükümleri geçerli olmak kaydıyla bu teşkilat-ı esasiye taslak anayasası üzerinden Ankara'dan artık devletin yeni merkezinden yönetim başlayacaktı. Ama bu dönemde İstanbul'da meclis kapalı olduğu için padişah ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle ve meclis dışında bir saltanat şurasıyla yönetecekti. Bu da İstanbul'un meşruiyetini tehlikeye düşürecekti. Bu dönemde İstanbul'un işgal altında bulunması dolayısıyla artık devletin yeni merkezinin Ankara'da olduğu kabul edilmişti. Özellikle de Londra Konferansı'na Ankara'nın da davet edilmesi, daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'un kazanılması sonrasında Mudanya Mütarekesi sonrasında Ankara'nın artık muhatap alındığını görüyoruz. Ancak Lozan görüşmeleri öncesinde İstanbul hükümetinin de Lozan'a davet edilmesi üzerine 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılacaktı. Yani artık resmi olmasa bile fiilen yönetim şekli bir meclis hükümeti şeklini ve ismi konulmamış, adı konulmamış bir cumhuriyete evrilecekti. Daha sonra Lozan görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanması sonrasında bir rejim krizi ortaya çıkacaktı. Özellikle de 1. Meclis'teki 2. grupla Müdafaa Hukuk Grubu arasındaki sürekli çatışmalar ve 2. grubun Lozan'ı imzalamak istememesi ve Misak-ı Milli'den taviz verilmesi dolayısıyla bunların reddedilmesi noktasında 2. grubun bu yeni anlaşmayı serve de tercih etmediğini görüyoruz. Bu nedenle artık 2. grupla bu işin yürüyemeyeceğini bilen Mustafa Kemal Paşa seçimlerin yeniden yapılmasına ön ayak olacak ve yeni kurulan parlamentoda 2. gruba yer verilmeyecekti. Ancak buna rağmen yeni kurulan parlamentoda çok ciddi sıkıntılar vardı. Meclis hükümeti şeklinde işleyen bir parlamentonun sürekli sıkıntıları baş gösteriyordu. Örneğin vekillerin seçimi sırasında yani o dönemde bakanlar değil vekiller vardı. Yani marif vekili, işte bayındırlık vekili gibi bu vekillerin seçimi sırasında her vekil teker teker seçiliyor ve her grup kendi içerisinden bir vekil adayı çıkarıyordu ve vekiller herhangi bir şekilde aynı 100 yıl önce Fransa'da olduğu gibi bir soru önergesiyle düşürülebiliyordu ya da istifa ettirilebiliyordu. Bu da sürekli hükümet krizine sebep oluyordu ve Lozan görüşmeleri sonrasında bir türlü kurulamayan hükümet Mustafa Kemal Paşa'nın karşıtlarının da elini güçlendiriyordu ve Mustafa Kemal Paşa bu dönemde meclisin yeni bir hükümet kuramamasını çok iyi değerlendirmiş ve bu dönemde muhaliflerinin hatta kendi silah arkadaşları olan artık yeni muhaliflerin Ankara dışında olduğu bir dönemde hükümet krizine çözüm için kendisini aracı olarak göstermiş ve Ankara'daki vekillerin kendi Çankaya'da onları ağırlayarak bu hükümet krizini kendisinin çözebileceğini ve 28 Ekim'de meclise gelerek kendisine bir saat verilmesini ve bu saatin sonunda hükümeti kuracağını söyler ve der ki artık bu şekilde bu sistem işleyemez ve işleyebilmesi için de bir şekilde bizim artık bu rejimi değiştirmemiz gerekir der ve baskın bir şekilde o gün 158 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda cumhuriyet ilan edilir ve Mustafa Kemal Paşa artık bu yeni rejimin cumhurbaşkanıdır ve lideridir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu baskın hamlesi kendi silah arkadaşları arasında da ciddi tartışmalara neden olacaktı. Özellikle de Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir gibi milli mücadelenin önemli paşaları Mustafa Kemal Paşa'nın acaba diktatörlüğe mi gidiyor sorusunu sormasına sebebiyet verecekti. Aynı zamanda cumhuriyetin çok hızlıya getirildiği fikri de o dönemde yaygındı. Yani bu işin zamanla evrilerek gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen muhaliflerin iddialarının aksine Mustafa Kemal Paşa çok geç kalındığını ve bir şekilde batılılaşma ve muasır medeniyetlerin üzerine çıkabilmek için bu fikrin bir an önce hayata geçirilmesini ve Osmanlı dönemindeki gibi artık bu işin yavaş yavaş değil bir anda devrimle neşteri vurarak bu cereatı boşaltmanın gerektiğini ve toplumu bir şekilde modernleştirmek gerektiğini inandığı için bu işi ciddi bir şekilde devrimle yapacak ve Cumhuriyet 1 Ekim sabahı ilan edilecekti.
Cumhuriyetin ilanı sonrasında hayata geçirilen devrimlerin günümüze etkileri nelerdir?
Cumhuriyetin ilanı sonrasında birçok devrim yapılmıştır. Bunlar Osmanlı dönemindeki gibi reform paketleri şeklinde değil, ciddi devrimlerdir. Örneğin Cumhuriyetin ilanı sonrasında evvela en önemli reform Tevhid-i Tedrisat Kanunu'dur. Aynı gün yine halifelik kaldırılmış, şeriye ve efkaf vekaleti kaldırılmış, Osmanlı hanedanı da yurt dışına çıkarılmıştır. Bu çok ciddi bir adımdır. Rusya'da devrim olurken Ruslar Romanov hanedanını Bolşevikler ortadan kaldırmıştır. Almanya'da Hohenzollern hanedanı Hollanda'ya gitmek zorunda kalmıştır. Avusturya'da Habsburg İmparatorluğu çökmüş, hanedan dağılmıştır. Artık hanedanlı yapılar Avrupa'da bir bir domine etkisiyle düşmekteydi ve Osmanlı Devleti de dağıldığı için saltanatın kaldırılması sonrasında bir halifenin varlığı artık tartışmalı bir konumdaydı. Çünkü 1. Dünya Savaşı sırasında halifenin gerçekte etkili bir figür olmadığı ortaya çıkmıştı. Halifeliğin kaldırılması, tevhidi tedrisat kanunuyla artık eğitimdeki ikiliğin ortadan kaldırılması ve azınlık okullarının da milli eğitime bağlanması eğitimde birliği sağlamış ve ilerleyen dönemlerde ciddi eğitim atılımlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verecekti. Halifeliğin kaldırılması sonrası ve şeria efkaf vekaletinin kaldırılması sonrasında Diyanet İşleri'nin başkanlığının kurulmasıyla devletin bu kurum üzerindeki etkisi de giderek artacaktı. Yine öte yandan 1928 1 Kasım'ında Latin harflerine geçilerek Batı'yla entegrasyon noktasında zaten 25 sonrasında yapılan ölçülerde sayılardaki değişimini takiben harflerin de değiştirilmesiyle Batı'yla entegrasyon noktasında çok ciddi adımlar atılacaktı. 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine girme hakkı verilmesi, daha sonrasında 34 yılında milletvekili seçilmelerinin önüne açılması dünyadaki birçok örnekten daha önce yapılmıştı. Bu sayede Atatürk döneminde yapılan hayata geçirilen devrimlerin günümüz toplumunu şekillendirmede ve günümüz Türkiye'sinin oluşumuna çok ciddi etkilerinin olduğunu söylemekte fayda var. Burada tabii karşılaştırma yapmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin o dönemde geldiği noktayı Türkiye'den ayrılan, Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi sonrasında ayrılan ülkelerle kıyasladığımızda geldiğimiz noktayı ve onların günümüzde yaşadığı noktayı gördüğümüzde bunun ciddi bir başarı olduğunu ve bunlar içerisinde en önemli başarının tevhidi tedrisatla eğitim birliğinin sağlanması olduğunu söyleyebiliriz. Böylece devlet istediği şekilde makbul vatandaş yetiştirebilir bir pozisyona ulaşmıştır ve aynı zamanda eğitimdeki birliğin sağlanmasıyla tek bir ulus devlet fikrinin milli eğitim aracılığıyla okullarda eğitim müfredatına katılmasıyla bir ulus devlet bilinci oluşturulabilmiştir. Ve bu devrimler günümüzde de hala etkilidir ve kanun olarak da koruma altındadır.
Bugünden bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılda geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi bugünden bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılda geldiği noktayı diğer devletlere bakarak değerlendirebiliriz. Örneğin İran, Türkiye'de yapılan devrimleri birebir taklit etmiştir. Ancak Rıza Şah döneminden sonra gelinen noktada baktığımızda ki 1979'da İran'da Ayetullah Hümeyni'nin liderliğinde yapılan devrimle İran geriye dönüş yaşamıştır. Yani bir irticai faaliyetle karşı karşıyadır. Ve İran'da Türkiye'de olduğu gibi din devletin kontrolünde değil, bağımsız kurumları olan bir yapı halinde hareket ettiği için Türkiye'deki reform benzeri orada yaşama fırsatı bulamamış ve geriye dönüş olmuştur. Özellikle Arap coğrafyasının Osmanlılara isyan edip bağımsızlıklarını kazanmaları ve bu kısa bağımsızlık süresi sonrasında İngiliz ve Fransız mandalarına bölüştürülmesi sonrasında kendi bağımsızlıklarını kazandıkları dönemde de ciddi atılımlar yapamadıklarını, Irak'ın daha çok diktatörler tarafından yönetildiğini, Suriye'nin keza yine aynı durumu yaşadığını, Lübnan'da sürekli iç savaş ve karışıklıklar yaşandığını, Ürdün'ün İsrail'le olan ilişkileri dolayısıyla çok ciddi yıprandığını, Suudi Arabistan ise bir şekilde Amerikan himayesinde varlığını devam ettirdiğini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Katar buralarda da çeşitli sıkıntılar yaşandığını görmekteyiz. Ama buraların haritalarının özellikle İngilizler ve Fransızlar tarafından Sykes-Picot sonrasında harita üzerinde cetvelle çizilmiş olması ortak bir Arap bilincinin oluşmasını engellemiş ve bu coğrafyalarda günümüzde hala ciddi sorunlar yaşanmasına, Arap Baharı sonrasında ciddi insan hareketliliğinin göç faaliyetlerinin de olmasına sebebiyet vermiştir. Türkiye 100 yıllık periyotta yeni bir savaş görmemiştir. Savaşsız geçirdiği dönemde Türkiye ciddi gelişme hamleleri hayata geçirebilmiştir. Türkiye bu dönemde bilimde, sanatta, edebiyatta, musikide birçok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirmiştir. Tıp eğitiminde, mühendisliğe birçok alanlarda Osmanlı ardılı olan ülkelerden daha iyi bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Finlandiya'dan Balkanlara bir çizgi çektiğimizde bunun doğusunda kalan Çin ve Japonya harici diğer ülkelerden çok çok daha Rusya harici tabii gelişme gösterdiğini ve Asya'nın en büyük ekonomik ve kültürel güçlerinden ve bilgi birikiminin en yüksek olduğu ülkelerinden birini söylemekte fayda var. Geldiğimiz noktada başarısız olduğumuzu söyleyebileceğimiz noktalarda var mı? Söyleyebiliriz. Örneğin Türkiye darbeler yaşamıştır ve Atatürk'ün istemediği bir şekilde demokrasi birçok kez kesintiye uğramıştır. Bu darbeler dolayısıyla Türkiye birçok insanını kaybetmiş, hatta rejimde bazı sıkıntılara sebebiyet vermiş, geçmişe dönüş yaşanmış ve bazı yıllar kaybedilmiştir. Öte yandan Türkiye şehirleşme konusunda Avrupa'yı örnek alan reform reformlar yapmasına rağmen bir şekilde köyden kente göç engellenememiş ve bu nedenle şehirlerin daha çarpık yapılara dönüşmesinin önüne geçilememiştir. Bu da yakın zamanda yaşadığımız depremlerde de bu bize göstermiştir ki Türkiye bir şekilde bazı sorunlarını çözememiş olmasını bizim günümüzde de hala etkileyen pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bütün bunların haricinde Türkiye'de özellikle batıya entegre yapılan reformlar sayesinde Türkiye'nin artık yönünün Tanzimat'tan itibaren dönülmez bir şekilde batıya döndürülmesi, Türkiye'nin o batılı rejimler içerisinde yerini alması ve Orta Doğu'lu diğer ülkelerden daha modern, daha insancıl, daha eğitim seviyesi yüksek bir ülke olmasını Atatürk ve onun Cumhuriyeti ilanı sonrasında yaptığı reformlara bağlı olduğunu söyleyebiliriz.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Radyo Kocatepe. Üniversitemizin sesi.